코쿠스. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Yine bir pazartesi gününde misler gibi bir koku yayılmaya başlıyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından o leylak kokusu. İşte o bizim sohbetimizle yaydığımız koku. Didem Güner'i hazırlıyor bu güzel programı. Bugün prodüktörlerimizden Özlem Yalçın'la birlikteyiz biz. Recep Özden var teknik masada, ben Yasemin Pamukçu. Bizim aile böyle, şimdi sizin aileye ulaşacağız. Eğer bize telefonla ulaşmak isterseniz 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaraları sizler için açık. leylakkokusu@trt.net.tr ise bizim de biliyorsunuz yayından sonra da dinleyebileceğiniz bir adres. Ve biz aynı zamanda elektronik posta adresimizden sonra leylakkokusu alttan çizgi Instagram hesabımızdan da yine bize ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı değerlendirmeye hazırız biz burada.
Başkadır ilk sevgi, ilk göz ağrısı. Takılsa duvağı, yansa kınası. Başkadır ilk sevgi, ilk göz ağrısı. Başkadır ilk sevgi, ilk göz ağrısı.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, bugün farklı bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Doktor Okan Güray Bülbül bizimle olacak. Neden mi? Artık kadınlar da erkekler kadar biliyorsunuz aktif olarak iş yaşamının içinde yer alıyorlar ve ancak çalışma hayatı içinde olan kadınların evdeki sorumluluklarında da bir azalma olmuyor. Hatta bu yükler kimi zaman daha da ağırlaşıyor, tıpkı şu sıralar olduğu gibi. Bu açıdan bakıldığında çalışan kadınların erkeklere oranla daha çabuk yıprandıklarını söylemek mümkün gibi geliyor bize. Ve konuyu nereye getireceğim biliyor musunuz? Acaba biz erken emekliliği hak ediyor muyuz? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doktor Okan Güray Bülbül işte tam da bu konuda bize yardımcı olacaklar. Hoş geldiniz hocam.
Merhaba Yasemin, hoş bulduk.
Merhaba. Evet hocam, ben böyle bir giriş yaptım. Özellikle son zamanlarda hani anneler hem çalışıyorlarsa, hem işte çalışıyor, hem evde çalışıyorlarsa çok daha fazla yoruluyorlar galiba erkeklerden. Burada bir ben pozitif kayırımcılık yapmış oluyor muyum acaba hocam? Bir kayırıcılık yapıyor muyum?
Yok, olmuyorsunuz Yasemin Hanım. Bütün dünyada kadınların emekliliği erkeklere göre farklı koşullara tabi tutuluyor. Bu da işte sizin bahsettiğiniz gibi kadınların genellikle aslında toplumsal cinsiyet açısından çok doğru olmamakla birlikte bakım sorumluluğunu üstlenmiş olmaları nedeniyle iş gücü piyasasından, çalışma hayatından uzakta kalmaları söz konusu oluyor. Bu dönem dönem çocuk bakımı için oluyor, dönem dönem onun bakımı için oluyor, bazen de yaşlı bakımı için oluyor. Bu her üç durumda da maalesef genellikle sorumluluk kadınların üzerinde yoğunlaşıyor. Böyle olunca da özellikle doğum sonrası kadınların iş gücü piyasasından uzaklaştığı bir süreç söz konusu. İşte bu sürecin emeklilik açısından olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak doğum borçlanması hakkı tanınıyor kadın çalışanlara. Bu haktan yararlanarak kadın çalışanlar eksik kalan prim günlerini tamamlayabiliyor ve bu sayede emeklilik için gereken şartları tamamlayabiliyorlar. Dolayısıyla kadınların aslında iş gücü piyasasından uzak kaldığı sürece ilişkin önlerinde bir hak olarak duran bir doğum borçlanması var. Doğum borçlanmasından yararlanmak için doğum sonrasında çalışmamış olmak gerekiyor. Ve doğumdan sonraki süreçte çalışılmayan her doğum için 2 yıllık süreye kadar, yani 720 günlük süreye kadar borçlanma yapabiliyor kadın çalışanlar.
Ama bu herhalde Güray hocam, herhalde bu şey için geçerli değil mi? Hani doğumdan sonra işte size çalışanız ya da devlet işte şu kadar bir zaman veriyor. Öyle bir hak var. O hakkı kullandığımız süre değil mi? Ayrıca aldığımız izinler bu konuda herhalde devreye giriyor değil mi?
Değil. Sizin de söylediğiniz gibi doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 haftalık izin süreleri var kadın çalışanların. Bu sürelerde kadın çalışanlar raporlu. Dolayısıyla bu sürelerin sonrasında ücretsiz izin almış olabilir veya bu sürenin öncesinde işten ayrılmış olabilir. Çocuk bakımı için iş gücü piyasasına hemen dönmemiştir. 1 yıl, 2 yıl sonra iş bulup tekrar çalışma hayatına dönmüştür. İşte doğum sonrasında çalışılmamış olarak geçirilen sürelerin 2 yıla kadarı, yani illa 2 yıl olmak zorunda değil. Kişi eğer 1. yılın sonunda işe girmişse zaten primleri işveren tarafından yatırılıyor demektir. Ve bu durumda zaten bir borçlanma yapmasına gerek olmaz, yapamazlar. Ama 1 yıllık süreyi yapabilir. Bu durumda kadın çalışan iş gücü piyasasından uzak kaldığı süreleri borçlanarak prim ödeme gün sayısını arttırır. Doğum borçlanmasında en çok karıştırılan nokta burası. Yani emeklilikte biliyorsunuz 3 şart var. Birincisi yaş, ikincisi sigortalılık süresi, üçüncüsü prim ödeme gün sayısı. 2008 sonrasında zaten sigortalılık süresi şartı ortadan kalktı. Yalnızca yaş ve prim ödeme gün sayısı var. Doğum borçlanması prim ödeme gün sayısını arttırıyor. Fakat yaşla ilgili herhangi bir hak sağlamıyor. Dolayısıyla doğum borçlanması yapan kişi 2 yıl daha erken olacak diye bir husus söz konusu değil. Ama şu söz konusu, doğumdan sonra çalışmadığı günleri sanki çalışmış gibi para ödeyerek, borçlanarak prim ödeme gün sayısını artırabilir. Ve genellikle kadın çalışanlarda yaşanan bu durum, yani kişi uzun süreler çalışır, yaşı dolmuştur fakat prim ödeme gün sayısı eksiktir. Fakat 2 tane doğumu vardır. Bu doğum sonrası da çalışmamıştır. Bunları borçlanarak aylık bağlatabilecek duruma gelir. Bu da SGK'nın kadınlara tanıdığı doğum borçlanması hakkı için emekliliğe götüren bir yol aslında.
Yani peki tamam, tüm bunların yanı sıra yıpranma ile ilgili herhangi bir düzenleme olması mümkün mü? İşte kadınlar daha çok yıpranıyorlar gerek ev hayatında gerek iş hayatında. Dolayısıyla hani erkekle bir tutmamız çok mümkün değil. O yüzden işte bir erkek eğer işte 20 yılda emekli oluyorsa kadına da 15 yılda emekli olma hakkı tanınır falan gibi bir şey var mı? Bunu sadece farazi olarak soruyorum şu anda.
Şöyle, ben de size %100 katılıyorum. Kadınların özellikle aile içi sorumluluklarının erkeklerden özellikle geleneksel ailelerde çok daha fazla olduğu bir gerçek. Fakat bununla ilgili, yani evde yapılan işlerin emekliliğe yansımasıyla ilgili bir durum yok. Fakat şu var, eğer ağır engelli olan çocuğuna bakıyorsa kadın, bu durumda yıpranma söz konusu oluyor. Bu da 2008 sonrası çalışılan her bir günün 1.25 gün olarak sayılması ve dolayısıyla 360 günün 450 gün olarak eklenmesini sağlıyor. Anladım. Bu aslında önemli bir hak, fakat sizin de söylediğiniz gibi bütün anneler için değil. Yalnızca ağır engelli çocuğuna bakan anneler için tanınan bir hak. Tamam. Bu durumda yıpranmayla aynı noktaya geliyor. Yani biliyorsunuz işte madenciler, gazeteciler, basın sektöründe çalışanlar gibi pek çok grup yıpranmaya tabi. Bu durumdaki kadınların da yıpranma sayesinde daha erken emekli olması mümkün.
Tamam, çok teşekkür ederiz hocam. Biz az sonra AK Parti Genel Merkezi'ne bağlanacağız. Sohbetimize bir başka zamanda yine farklı bir konuyla yine sizin bilginize danışacağız. Kolaylıklar dileriz. Hoşçakalınız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doktor Okan Güray Bülbül bizimle birlikteydi sevgili dinleyenlerimiz.
Bak dünya böyle ne güzel, var aynan, yokluğu yalan, biterse tamam, aman saman, yarınını seç, üzüntüyü geç, bak dünya, şimdi ne güzel. Beyleyle
alakası, kokusu devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Başkentten yayılan misler gibi bir kokuyla omuzlarınızdaki yükleri hafifletmek niyetindeyiz bu yayının sonunda. Sevgili dinleyenlerimiz, pandemi şartları nedeniyle okul dönemi bir yıla yakın süredir evde online dersler ve uzaktan eğitimle geçerken 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk yarısı da sona erdi. Uzun bir süredir evde olan çocuklar 3 haftaya çıkarılan sömestr tatilini de pandemi nedeniyle yine evlerinde geçiriyorlar. Online eğitim sürecinde sıkılan, motivasyonunu kaybeden, odaklanma sorunu yaşayan her yaş grubundan öğrenciler fiziksel olarak çok yorulmamış olsalar da tatilin gelmesiyle biraz rahatladılar sanki. Şimdi soracağız biz psikoloğumuz Fatma Narman'a. Acaba biz bu yarı yıl tatilini verimli geçirmek için ebeveynler ne yapmamız lazım? Fatma Hanım, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum.
Merhaba. Her şeyden önce sizinle daha önce sohbet etmiştik. Farklı bir konudaydı. Bu kez de online eğitim yaptığımız sürede işte çocuklarımızın evde olması ve onunla birlikte yapmamız gerekenlerden bahsedeceğiz. Yarı yıl tatili başladı. Acaba biz ebeveynler çocukların önüne bir çalışma programı koymalı mıyız? Zaten evdeydi onlar. Yine öyle yapmalı mıyız? Programlamalı mıyız zamanlarını? İlk soru bu olsun isterseniz.
Öncelikle çok güzel bir konu için konuk olduğum için çok mutluyum. Çünkü çocukların gerçekten ihtiyaçlarını biz büyüklerin dile getirmesi gerekiyor. Onlara biraz arka çıkmamız gerekiyor. Çünkü pandemiden en çok etkilenen grup onlar. Arkadaşsız kaldılar. Akranları yok. Sürekli evdeler. O sebeple üzerine bir de online eğitimin getirdiği zorluklarla yaşasın tatil dediler. Anne ve babalar beraber çoğunluğu bir program dahilinde anne ve babalar götürmeyi düşünüyorlar ama artık biraz programları rahatlatmak gerekiyor diyorum. Tamam. Çünkü pandemi şartlarına uyum göstermek çok zor oldu çocuklar için. Normalde 40 dakikalık olan dikkat süreleri 15. dakikada tükendi.
Doğru.
Dersler 35 dakika, 40 dakika devam etti ama yapılan araştırmalar online derslerde çocukların dikkat süresinin en fazla verimli olarak 15 dakika ortalamayla gittiğini söylüyor.
Evet.
Böyle olunca da yarı yılı özellikle anne ve babalar da işlerini buna göre planladılar ise bırakacak kimseleri de yok ise güzelen hava şartlarıyla pandemi kurallarına uyarak biraz daha harekete yönelik dışarıda doğayla iç içe olmalarını hararetle öneriyoruz.
Tabii. Şimdi diyorsunuz ki tamam programları birazcık rahatlatalım, bir kenara bırakalım. Açıkçası bizim evimize hani kızımın okulundan çalışma programı geldi. Nasıl bir disiplinde çalışması gerektiğine dair bir program geldi. Çok uyuyor mu? Hayır, o zaten pek uymuyor. Ama bir taraftan da bu evde olmak ruh hali çocukları olumsuz anlamda da etkiledi. Hani eskiden biz çocuklar dışarıdan toplamaya çalışıyorduk. Hadi artık içeri girin diye. Ama şimdi ben iki kız annesiyim ve resmen böyle onları kazıyorum. Hadi biraz diyorum. Evet. Ama yok biz oturalım. Şimdi dışarısı çok soğuk. İyice bir miskinleştik mi? Bir hal oldu bize.
Evet. Çocuklarınızın, kızlarınızın yaşlarını bilmiyorum ama İlkokul birinci sınıftan itibaren lise son sınıfa kadar giden bütün yaş aralığında benzer şeyler var. Çocuklar daha önce dışarıda olmak için bizleri zorlarken şimdi anneler babalar zaman da yaratsalar hadi çıkalım bir yarım saat hava alalım. Evet, kar yağıyor, bir kar topu oynayıp gidelim dediklerinde çocuklarımızın gerçekten çok isteksiz, gönülsüz olduklarını görüyoruz. Bunun sebebi de aslında çok açık. Çocuklar her gün güne bir niyetle başlardı. Niyet her şeyin temeli. Bizlerde de var o. Yani işe gitme niyeti. İşte o gün şu yemeği pişirme niyeti.
Gibi.
Şimdi bunun gibi. Şimdi niyet bizim en önemli motivasyon kaynağımız. Ve çocuklar da motivasyonu birkaç heyecanla işleştiriyorlar.
Çok doğru.
Okullar açık olsaydı bizim çocuklarımız, öğretmenlerin ile birlikte olmak için motivasyon duyacaktı bir grup. Tabii. Bir grup arkadaşlarıyla yapacağı şeyleri, hı-hı, paylaşacağı şeyleri hayal ederek motive olacaktı. Hı-hı. Bir grup öğrenme odaklı gidecekti. Hı-hı. Şimdi bunların hiçbiri olmayınca çocuklar için
ne güzel söylediniz.
Her gün aynı.
Tabii.
Ve anne babalar öğretmenleri olma rolüne büründüler. Evler onların özgürlük alanlarıydı. Okulda yorulacaklardı, sıkılacaklardı. Eve gelip anne babaya serzenişte bulunacaklardı. Oyun oynayacaklardı rahat kıyafetlerle. Fakat her gün aynı monoton durumun içinde buldular kendilerini.
Doğru. Hepimiz öyle aslında. Sadece onlarda değil.
Evet. Bizim haklısınız. Fakat şöyle, biz yetişkinler olarak işimiz, sorumluluklarımız, çocuklarımız, evimizin düzeni derken bir sürü programlama yapıyoruz. Hı-hı. Bu da bize bir itici güç veriyor.
Tabii.
Bizi harekete geçiriyor.
Evet,
fakat
evet,
çocuklar için işte gideyim evi birazcık toplayayım sonra şu konuya bir soru, çözüm bulayım gibi durumda değiller.
Doğru.
Onlardan bizim, hı-hı, beklentimiz şu anda evdesiniz, derslerinize katılın, sorularınızı çözün, ödevlerinizi yapın ve kendinizi bir şekilde oyalayın. Gerekirse biz de size yardımcı oluruz diyoruz. Ama çocuklar şu anda kendilerini bir kısır döngüde hissettikleri için hep aynı şeyler,
doğru,
hep yineleyen şeyleri düşündüklerinden dolayı birazcık gönülsüzler.
Motivasyon kaybı var. Dışarıya çıkmak,
evet,
çok anlamlı bir şey değil. Pencereyi açınca da zaten hava alıyoruz diyorlar bana.
Evet.
Yani o kadar bir isteksizlik bu. Çok,
evet,
kötü.
Çok güzel söylediniz. Bunun tam adı motivasyon kaybı. Bir psikolog gibi konuştunuz gerçekten. Annelerle babalarla konuşuyorum. İşte çocuklarımızla çocuk olduk ama çocuğumuzun istediği çocuklaşan anne babalar değil. Yaşıtı diyorlar. Anneler, babalar şöyle söylüyorlar. Pandemiye hazırlıksız yakalandık. Evdeydik. Biraz çekmece düzelttik. Mutfağa girdik. Değişik şeyler yaptık. Azıcık spor yaptık. İşte alışmaya başladık. Yaz tatili geldi. Tekrar kapandık. Ve hep aynı şeyleri yapıyor o olmanın getirdiği. Şimdi biz de ne yapsak acaba? Umutsuzluk yok tabii ki. Ama insan ruhu da, insan doğası da hareketi seviyor.
Çok.
Bizler sosyal varlıklarız.
Evet.
Emin olun kızlarınız işte pandemi şartları değişmeye başladığında, okullarına gitmeye başladıklarında, haftada birkaç gün bile olsa,
tabii,
yeniden doğmuş gibi hissedecek.
Mutlu olacaklar değil mi?
Bütün, evet, çocuklarımız da,
evet,
böyle.
Çok doğru. Şimdi bir taraftan da siz çok önemli bir şey söylediniz. Çocuklarımızla çocuk olduk ama onlar yaşıtlarını istiyorlar. Galiba burada en çok kıvranan ergenler.
Evet.
Değil mi? O yaş dönümü daha da,
evet,
hani küçükler biraz daha anne babaya yakın, onun ilgisiyle oyalanıp sosyalleşmekten biraz daha hani uzak olabilirler belki ki onlar, hı-hı, bile değil aslında. Onlar da öğretmen arkadaş diye kıvranıyor ama en çok karnı ağrıyan, en çok sıkıntı çeken bu konuda bizim ergenlerimiz.
Evet.
Değil mi? Onlar için ne yapmamız lazım? Hangi kuralları esnetmemiz lazım?
Şimdi sizin de tespitiniz çok doğru. Benim de en çok muzdarip olan yaş grubu olarak ergenleri gördüğümü söyleyebilirim. Çünkü, hı-hı, onlar artık insan ilişkileri, kız erkek ilişkileri, kendilerini ifade etme yöntemleri, hı-hı, anneden babadan jenerasyon olarak bizlerin de zamanında yaşadığımız evden uzaklaşayım, annem babam beni pek anlamaz, anlasa da onlarla sohbet çok keyifli olmaz.
Tabii.
Dedikleri bir zamanda idiler.
Hı-hı.
Onlar çok daraldılar ve çok bunaldılar.
Hı-hı.
Kendilerini daha çok bilgisayar oyunlarına verir oldular.
Hı-hı.
En çok sıkıntı buradan geliyor. Şimdi ergenleri aslında ben şunu görüyorum. İhtiyaçlarına ve yaşlarına biraz hürmet göstermek gerekiyor. Daralan gruptalar. Anne ve babaların bazı şeyleri sürekli aynı cümlelerle yineleyerek yaptıkları her ne ise biraz uzaklaşmaları gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi daha küçük yaştaki çocuklarla oyun oynuyoruz, uykularına yatırırken yardımcı oluyoruz, ders çalışıyoruz. Ergenlerin anne ve babayı, büyükleri de bir süreliğine o ergenlik döneminde, geçiş süresinde çok yanlarında, yakınlarında olmak istemiyorlardı. Bazı hislerini onlarla paylaşmak istemiyorlardı. Şimdi bütün projektörler onların üzerinde. Yaptıkları da ya da yapmadıkları her şey, bir de büyük bir kısmı sınav dönemindeler. Yani ergenlikte artık daha aşağılara çekilmeye başladığı için orta son sınıfta olan, 8. sınıfta olan ya da 12. sınıfta olan çocuklar sınav döneminde, 11, 10. sınıflar ya da 7. sınıflar da sınav önceki yılda oldukları için derslerle, testlerle beraber boğuşuyorlar. Benim annelere, babalara önerim, plan program üzerinden değil de his paylaşımı yapmaları, empati kurmaları, ergenleri birazcık kendi hallerine bırakmaları. Şimdi anneleri, babaları da anlıyorum, diyorlar ki hocam bilgisayarı da var, odalarına giriyorlar, çıkmıyorlar. Yemeğe çağırıyoruz, gelmiyorlar. Fakat ısrar ve inatlaşma bu çocukların aile içerisinde geçici olan tepki davranışlarını daha kalıcı hale getiriyor. Bizim burada dikkat edeceğimiz şey, çok geç olmadan fakat esneyerek uyku düzenlerini sağlamak, onlarla daha dostane iletişim kurmak. Çünkü ergenlik böyle bir bıçak sırtı gibi. Fakat hepsi de bu süreç içerisinde şunu gördüm ben, daha fazla tepkili ve daralmış olsalar bile pek azını yansıtıyorlar. Onlar da üzerine düşeni yapıyorlar aslında. Bu noktada en çok güvendikleri, sözüne itimat ettikleri kişiler hocaları. Öğretmenleri üzerinden okulla da bağlantıya girerek anne babaların zorda kaldığı durumlarda bir öğretmenin 10 dakikalık bir sohbet etmesi işi çözüyor gerçekten.
Çok güzel. Çok önemli. Şimdi zaten burada da şeye geliyoruz değil mi? Eğitimde işte aile ve okul ilişkisine geliyoruz aslında, değil mi Fatma Hanım? Yani biz bazı şeyleri çocuğumuz bize aktarıyor. Biz bazı şeyleri yaşıyoruz ama onu okulla, okul yönetimi ya da öğretmeniyle paylaştığımızda aslında hem çocuğun hem de kendi yükümüzü hafifletmiş oluyoruz, değil mi?
Çok doğru diyorsunuz. Çocuklarımız okula gittiklerinde, ergenler için özellikle devam edeyim. Öğretmenleriyle de güzel bir iletişim kuruyorlar. Şakalaşıyorlardı. Öğretmenlerimiz de artık o kadar donanımlı ve kendilerini de yenileyen yeni jenerasyonla, onlar da genç oldukları için güzel de bir sevgiye, saygıya dayalı iletişim de kuruyorlardı. Ben bunları görüyorum. Şakalaşmaları, sohbetleri, birkaç gencin bir araya gelip rehberlik uzmanının kapısını çalmaları gibi şeylerle sorun olmayan şeyleri bile konuşabilmek hoşlarına gidiyordu. Birilerinin onları dinleyebilmesi. Tabii. Çünkü anne babalar günlük yaşantı telaşıyla bunu çok başaramayabiliyorlar. Ya da ergenler de bunu pek tercih etmiyor. Onların böyle çok acayip olmadıktan sonra sır tutucu dediği, yani yarenlik ettiği, öğretmenlerine akıl danıştı, objektif ve daha yakın bulduğu iletişim modelleri vardı. Şimdi bundan da yoksun kaldıkları için okul ve aile iletişiminde köprü olan öğrencilerimiz, ergenlerimiz, okulların birçoğunun da bu konuda aileleri desteklediğini biliyorum. İpuçları verdiklerini biliyorum. Mesela siz konuşmamızın başında okulumuzdan bir çalışma programı geldi dediniz. Okullar da çok farkında. Fakat yine de iletişim de kurulsa, en kıymetli, en uygulanabilir yöntemler de söylense, yine iş anne ve babalara düşüyor.
Doğru.
Çocuklar eğitimcilerden, öğretmenlerinden aldıkları şeyleri hemen çoğunlukla daha kolay kabul ederken, aynı şeyler anne babadan geldiği zaman reddetmelerle de karşı karşıya kalıyorlar. Ben diyorum ki tıpkı çocukların böyle 3-6 yaş aralığında inatçı olduğu bir dönem vardır. Hayır derler, yap dediklerinizi yapmayacağım, yapma dediklerinize yapacağım dedikleri bir dönem vardır. ergenlerle anne babaların imtihanında biraz böyle görüyorum. Hmm. O küçük yaşlarda anne babalara sabır, sevgi, sükunet, sakinlik diyorum. Aynısını şimdi ergen ebeveynlerine de evet. tavsiye ediyorum.
Evet, evet.
Yabancıların söylediği bir söz de vardır. Severim diyorlar ki, eğer evinizde bir ergen çocuğunuz varsa neşelenmek için bir palyaço, rahatlamak için de bir kedi bulundurun diyorlar. Gerçekten böyle. Tabii güzelleşen hava şartları, pandemiyle ilgili alınan hassasiyetler derken üstesinden gelmeyi umuyoruz. Şimdi üzerimize düşenleri yaptığımız takdirde.
Evet.
İyi günlere kavuşacağımızı olacak. Ümit ediyoruz.
Evet, bu sözü mutlaka eve gidince paylaşacağım. Eğer evde bir ergen varsa bir evinize
ben çok katılıyorum.
Ya bir palyaço ya da bir kedi bulundurun diyor.
Evet.
Çok çok güzel gerçekten.
Mesela ben bu dönemi evde 3 kediyle, benim de 2 kızım var. 2 kızım 3 kediyle beraber palyaço biraz bulmak sıkıntılı ama kedileri şiçörlüyorlar öyle söyleyeyim. Herkese faydalı.
Çok güzel, kediyi 3 dediniz. Böylelikle palyaço geriye kalmadı diyorsunuz.
Kalmadı.
Peki çok güzel. Bir taraftan da evet ergenlerden bahsettik, bir de küçüklerimiz var. Evet. İşte örneğin benim bir tanesi mini mini birlerden. Daha okulun ne olduğunu bile bilmiyor. Yani gitti, bir süre gitti ama yani tadı damağında kaldı diyebilirim. Bir taraftan da işte bu bilgisayar üzerinden yürüyen canlı derslerle birlikte de gözleri yoruluyor. Onların durumu da zor. Hani ergenleri ele aldık ama bir de o miniklere ne yapmak lazım hocam?
Ah canım, öyle güzel söylediniz ki mini mini birler.
Evet.
Şimdi heyecanla okula gitmeyi, kendilerini göstermeyi istiyorlardı onlar.
Evet.
Arkadaşlık ilişkileri çok öndeydi. Fakat onlar evdeler. Şimdi birinci sınıf çok önemli deriz. Çünkü ilk öğretime başladıkları birinci sınıftaki bütün algıları onların eğitime olan, öğrenmeye olan davranışlarını etkiliyor. Öğretmene olan bakış açılarını etkiliyor. Fakat şimdi evdeler. Biraz daha dikkat edilmesi gereken gruptalar. Çünkü neler yapmak gerekiyor onlar için? Bir kere yaşları gereği dikkatleri ve konsantrasyonları çabuk dağılan çocuklar. Okul içerisinde bir derslikte bir arkadaşı konuşacaktı. Evet, öbürü ayağa kalkacaktı. Diğeri su isteyecekti. Fakat eğer doğuştan getirdiği herhangi bir öğrenme ve dikkatle ilgili fizyolojik bir sorunu yoksa böyle çeldiricik gibi görünen şeyler, sesle ilgili gelen çeldiriciler veya beş duyuyla gelebilecek her türlü aslında adından dolayı öğrenme güçlüğü yaratıyormuş gibi de kullanırız biz onu ama birinci sınıf çocukları için dikkat toplayıcı pozitif şeylerdi. Mesela hayale dalıyorsa öğretmenin bir arkadaşıyla konuşması kendine getiriyordu. Şimdi ekran başında oldukları için biz birinci sınıfa giden çocukların böyle olumlu çeldiricilerden mahrum kaldığını görüyoruz.
Evet, doğru.
O sebeple öğretmenler de bundan muzdarip. Yani öğrenciler
tabii,
kadar değerli öğretmenlerimiz de yüz yüze eğitimin başlaması için gün sayıyorlar. Onlar da çünkü mesleki olarak tat almak istiyorlar. Küçücük çocuklara
çok
dokunmak,
doğru.
bakmak, tabii. onlarla arkadaş olmak istiyorlar. Şöyle şunu öneririm. Mesela ders aralarında yaş küçüldükçe bir ekrana bakarak öğrenmek. Bu bilgisayar ekranında olabilir, telefon ekranında olabilir. Sınırlanmışlık ve daralmışlık hissini beraberinde getiriyor. Ben sınırlandırılmışlık hissinin diyorum ki sessizlerin üzerine nokta koyun. Sınırlanmak eşittir sinirlenmeye dönüşüyor.
Evet.
O yüzden biraz böyle şey olabiliyorlar. Çok öğrenmeye istekli olsalar dahi.
Evet.
Monoton geldiği için bir noktadan sonra ya kalkmak dolaşmak istiyorlar ya da konuşmak istiyorlar çocuklar.
Tabii.
Bir şeyler anlatmak istiyorlar. Okullarda da hep böyledir. Yani derse kim giriyorsa bir şeyler anlatmak ister.
Tabii.
Öğretmenlerimiz derse ilgiyi her dersin bazen bazı öğretmenlerimiz her dersin ilk 3-5 dakikasını sohbete ayırmak istiyor. Çünkü bu çocuklar zaten teneffüste hemen öğretmenlerinin yanına koşuyorlardı.
Tabii tabii. Doğru.
Birebir ilgi almak için de ben buradayım demek için de bir şey göstermek için de bir bahane buluyorlardı. Her zaman ihtiyaçtan olmasa bile. Bu çözüm olarak gelebilir. Gerçi öğretmenlerimiz bunu yapıyordur. Uykularını iyi alabilmeleri, muhakkak güzel bir kahvaltı yapmış olmaları etkili. Dediğim gibi ekrana bakmak yetişkinler için de gergin duygulara tabii sebep olduğu için ders aralarında dışarıya bakmak, pencereden geniş alanlara bakmak gerektiğini düşünüyoruz. Ve mutlaka devinim ihtiyaçlarını bir şekilde karşılamak gerekiyor.
Tabii.
Kimi çocuklar hemen kitabına gitmek istiyor o bir 5-10 dakikada. Kimisi eğer bir film izlemek, bir klip izlemek istiyorsa sosyal medyaya dönüyor, bir çizgi film bakmak istiyor. Onları yapmamak gerektiğini düşünüyorum.
Evet, evet. Çok teşekkür ederiz Fatma Hanım. Ne rica güzel anlattınız.
Ederim.
Çocuklarımızı geniş bir yelpazede, farklı durumlarda bir şöyle odaklanmamızı sağladınız. Biraz daha durup düşünmemizi sağladınız bize. En azından söylemiş olduklarınız ergenler için onların ne kadar haklı olduğunu ve yansıttıklarının aslında içindeki o coşkunun, öfkenin bazen de milyonda bir olduğunu fark edip biraz daha kontrollü olacağız bundan böyle. Çok teşekkür ederiz Fatma Narman, psikoloğumuz. İnşallah iyi günlerde yüz yüze görüşelim. Sizinle sohbet çok keyifli hocam.
Sizinle de öyle. İyi ki davet ettiniz. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür
çocuklar
ederiz
adına, gençler adına bana bu fırsatı verdiğiniz
vakit için, ayırdığınız için, bilginizi paylaştığınız için. Hoşçakalınız hocam.
Hoşçakalın.
Ve sevgili dinleyenlerim, saatlerimiz 14.50'yi gösteriyor. Güzel bir şarkıyla veda edeceğiz biz sizlere. Leyla Kokusu burada nihayetleniyor. Recep Özlem'le çalıştık biz teknik masada. Didem Güner'i hazırlıyor bu güzel programı. Özlem Yalçın bugünkü prodüktörümüz de bizimle yanı başımızda. Ve ben Yasemin Pamukçu önümüzdeki hafta iple çekiyorum olacağım. Tekrar bu mikrofonda sizinle buluşmak için hoşçakalın.
İşte her şey bitti, kapılar kilitlendi asla. Açılmayabilir, unutma. Belki rüyam bitti, uyanmak senin elinde. İstiyorsan devam etsene. Ama vazgeçme, sevmekten vazgeçme, istemekten. Umutları sönmez insanın. Ama vazgeçme, gülmekten vazgeçme, direnmekten. Anlamsız gelse de hayatı. Her şey bitti, kapılar kilitlendi asla. Açılmayabilir, unutma. Belki rüyan bitti, uyanmak senin elinde. İstiyorsan devam etsene. Ama vazgeçme, sevmekten vazgeçme.
Leylak kokusu.